Değerli basketbol severler, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında Barcelona karşılaşmamız öncesi gerçekleştirdiğimiz Anadolu Efes Stüdyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de birbirinden farklı, birbirinden keyifli konuklarımız bizlerle birlikte Anadolu Efes Stüdyo'da olacaklar. Kimler o diyecek olursanız, Esport F1 Spikeri ve aynı zamanda TOSFET Genel Sekreteri Serhan Acar ve aynı zamanda Esport Spikeri Orkun Çolakoğlu bugün stüdyoda bizlerle birlikte olacaklar. Bildiğiniz gibi bu ayın başında takım kadromuza yeni bir oyuncu dahil oldu. Amerikalı guard Isaiah Taylor artık bugün Sinan Erdem'de ilk kez parkeye çıkacak. Buradan kendisine tekrar hoş geldin demek istiyoruz. Gelelim şanslı molaya. Vazgeçilmezlerimizden bir tanesi şanslı mola bugün de sizlerle birlikte olacak tabii ki ve sürpriz hediyeleri sizlere sunmaya bugün stüdyomuzda devam edeceğiz. Hediyelerimizin neler olduğunu kaçırmamak için ve şanslı molayı da kaçırmamak için programımızı sona kadar takip etmenizi öneriyoruz. Çünkü biliyorsunuz çaylakla birlikte şanslı molayı ne zaman başlatacağımız hiç belli olmuyor. Değerli fan clublular, sizlere bir hatırlatmam ve aynı zamanda bir duyurum olacak. 2021-2022 sezonundan önce kazandığınız fan club puanlarını 1 Ocak 2023 itibariyle siliyor olacağız. Bu puanlar silinecek. Dolayısıyla 1 Ocak'a kadar farklı farklı günlerde gerçekleşecek olan farklı farklı kampanyalarımıza katılarak bu puanları kullanabilirsiniz. Ve bu kampanyalardan da haberdar olmak için mobil uygulamamızın bildirimlerini açmayı unutmayın diye sizlere kısa bir hatırlatma yapmış olalım. Geçtiğimiz iç saha karşılaşmamızda gerçekleştirdiğimiz Anadolu Efes Stüdyo bölümünde neler yaşandı kısa bir kesit şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Konuklarımızdan ilki Tolga Bey bizlerle birlikte hoş geldiniz. Nasılsınız?
2011 yılında ilk MoMA'da, New York MoMA'da açılışını yaptı, premierini yaptı. İkinci filmim Sarmaşık Dünya Sundance Film Festivali'nde yine yazar yönetmen oldum. Üçüncü filmim Kelebekler yine Sundance'de açılışı yaptı ve orada da Grand Jury Award aldı. Ben daha çok yazar yönetmenim. Fakat yazar yönetmen olduğun zaman çok fazla başka alanlarda iş teklifi sana gelmiyor. Biraz ukala görüyorlar seni. Dolayısıyla hani çok ukala olmadığım için göstermek için birazcık da başka birisinin yazdığı bir şeyi kabul etmek çok istedim. Ve deniz altında geçtiği için de beni çok heyecanlandırdı bir senaryo. İlk 3 bölümde parçasıydım. Daha sonra da Umut Aral devraldı benden aynı şeyi. Beraber yarattık diyebilirim. Çok keyifliydi. Yani başkasının yazdığı bir şeyi çekmek çok keyifli bir şey.
Anadolu Efes Stüdyo ikinci konumuzda devam ediyor. Sinem Öften yanımda. Hoş geldin Sinem. Bir röportaja gideceksin ya da röportaj anındasın ama farklı bir isim geldi. Ya da senaryoyu sen düşün. Sen yarat. Ah Sinem ya şu an ne yapacaksın dediğin anlar oldu mu?
Ya belki şey olabilir işte yabancı değil. Mesela İspanyolca röportajlarımdan önce biraz heyecanlanıyordum. Çünkü şimdi hani ben İngilizce mütercim tercümanlık mezunuyum. İngilizce'de problem yaşamıyorum ama İspanyolca artık üçüncü dil oluyor. Uzun yıllardır konuşmuyorum falan ama benden böyle iyi bir işte flash bir şey çıkarayım istiyorlar falan. Ben de orada adımı söyleyeyim. Heyecandan falan onlar çok oldu. Ya da işte Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra yaptığım röportajlarda alabilecek miyim, alamayacak mıyım? İşte tek Türk bir tane kız. Yani kimse alışkın değil bizleri oralarda görmeye, yardım etmeye. Yani kim bu diyorlar. Yani ben dolaşıyorum sürekli bir röportaj.
Tahmin ediyorum ben onu sorduğunu.
Ya yayın şeyi çok oluyordu yani. İyi iş çıkarmam lazım. Kimi alabilirim? Hani çok büyük isimler. Zaten ben kendim de heyecanlı bir tipim. Şimdi de heyecanlanıyorum konuşurken. Büyük maç olduğunda da heyecanlanıyorum.
Değerli Anadolu Efesliler, bugün Sinan Erdem'de Barcelona karşısında yeniden kapalı gişe oynuyoruz. Kapalı gişe oynanan maçlarda yerinizi garantilemek için 2022-2023 sezonunun tamamında House of Blue bayrağı altında benim yerim burası demek için kombine satın almayı unutmayın diye sizlere buradan kısa bir hatırlatma yapmış olalım. Gelelim altyapıdan A takıma çıkan oyuncumuza. Kulüp geleneğimiz olarak altyapıdan A takıma çıkan oyuncumuz Mehmet Efe Demirel'in yıldızı kütüğümüzdeki yerini aldı. Şimdi bu görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz.
Let's go. öncelikle tebrik ediyorum. Altyapımızdan A takımıza çıkarak Yıldız'ınla altyapı kulübümüzde olmayı hak etti. Bundan sonraki kariyerinde sana başarılar diliyorum. Yıldız'ını kendi ellerine kulübümüze yerleştirebilirsin.
Anadolu Efes stüdyoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Esport spikeri sevgili Orkun Çolakoğlu bizlerle birlikte stüdyoda, gördüğünüz gibi. Hoş geldin Orkun.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sizler?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi artık yeni sezonumuzda Sinan Erdem'de yine kapalı gişe oynadığımız bir karşılaşmada bir gün bizlerle birliktesin aslında. Son bu sezon oynadığımız iç saha maçlarının 5'inin 4'ünde biletlerimiz tükendi. Gerçekten evet. Kapalı gişe oynadık. Bugün de arda arda kapalı gişe oynadığımız 3. karşılaşmaya çıkıyoruz. Sinan Erdem'de taraftar desteğiyle ilgili, buradaki atmosferle ilgili bize neler söylemek istersin?
Ya bence çok değerli bir şey bir kere. Hani geçen seneden beri üst üste bu kapalı gişelerin devam etmesi, bunun bir kültür oluşumu açısından değeri ayrı. Tabii ki Anadolu Efes çok başarılı olduğu için bu beraberinde bir ilgiyi getiriyor ama sadece takım başarısıyla açıklanamayacak bir şey bu. Burada başka bir başarıdan da söz etmek gerekiyor. Pazarlama anlamında, arkadaki çalışmaların başarısı anlamında da bir şeyden söz etmek gerekiyor. Ve ciddi anlamda tıpkı 90'lardaki gibi böyle artarak büyüyen bir basketbol kültürünün buradan yayıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki sadece burada değil. Yani bunun örneğini yıllardır elbette Fenerbahçe de gösterdi. Şimdi Efes birkaç yıldır zaten katlanan başarıyla birlikte tekrar o ivmeyi yakalamış durumda ve ben bunun hani Türk basketbolu açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün İstanbul'da mesela herhangi bir yere ulaşım çok kolay değil. Özellikle bugün özelinde hava koşullarından ötürü ciddi yağmur, trafik problemi söz konusuydu ama bu insanları alıkoymuyor ya da ayağını geri götürmüyor. Çünkü burada gerçekten keyifli vakit geçireceklerini, keyifli iki saat geçireceklerini biliyorlar. Bu sadece basketbolla sınırlı bir deneyim de değil. O anlamda ben hakikaten çok kıymetli buluyorum.
Backstage'de olanları da aslında ya da Sinan Erdem atmosferinde olanları da çok güzel özetlemiş oldun. Teşekkür ediyoruz. Burada kulübümüzü, takımımızı uzun zamandır yakından da takip ediyorsun. Peki Anadolu Efes dendiğine sende hangi duygular uyanıyor?
Ya benim aklıma tabii ki öncelikle çocukluğum ve hani basketbola aşık olmaya başladığım dönemdeki orada Efes'in rolü, yeri geliyor ilk olarak. Bende ilk uyandırdığı bu. Ve umuyorum ki, hatta biliyorum ki, öyle hissediyorum ki şu anda da birçok çocuk için, şu anda da basketbola yönelen, basketbola gönlünü veren birçok çocuk için ileride aynı şeyleri hissettirecek. Anadolu Efes zaten Türk basketbolunun en büyük, en lider kulüplerinden biri. Bu ortada, bunu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok ama hani taraftarı olsun ya da olmasın birçok insan için böyle bir yönlendirici rolü üstlenmiş olması, birçok insanı basketbola kanalize etmiş olması, basketbol sevgisini birçok insanın yüreğine ekmiş olması bence en değerlisi.
Kesinlikle. Çok güzel ifade ettin tekrar. Ben şimdi Çaylan yavaş yavaş bizim yanımıza geldiğini görüyorum.
Hoş Hiç geldin. Yavaş gelmedi.
Hoş geldin Çaylan. Nasılsın? İyisin, her şey yolunda. Şanslı mola için mi geldin yanımıza? Yani o yüzden gelmedin mi? Tamam, gideceksen başlatmıyorum şanslı molayı. Şanslı mola başlasın. Mobil uygulamamızdaki Şanslı Mola kampanyasına katılan ilk 3 fan club'dan biri olursanız Düşünen Spor Dergisi Sokrates'ten 1 yıllık dijital abonelik kazanacaksınız. Hediyeleri için Sokrates Dergi'ye buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen konuğumuza tabii ki geri dönmek istiyorum. Çaylak böyle bazen ani sürprizler yapıyor programımıza. Kaldığım yerden sorulara devam ediyorum. Futbol ve NBA karşılaşmaları derken şimdi artık Euroleague karşılaşmalarının da içinde yer almaya başladın. Burada senin için bu yeni deneyim nasıl oldu?
Yani şu ana kadar harika gidiyor ama bir anlamda bir tarafından da tabii yorucu bütün bu tempo. Herkesin için aynı şeyler söz konusu. Spor yayıncılığında zaten böyle geceniz gündüzünüz karışabiliyor. Akşam sabaha karışıyor işte ya da geç saatte eve gidip hemen ertesi gün erken saatlerde tekrar işe koyulmanız gerekebiliyor. Ama sonuçta ben, ekip arkadaşlarım, hepimiz sevdiğimiz bir şeyin içerisinde yer aldığımız için, iş olarak bunu yapabildiğimiz için kendimizi zaten şanslı addediyoruz. Her işin yorucu tarafları var. Biz keyifli tarafından bakıyoruz. Euroleague bizim için de, yani benim en azından izleyicisi olsam da görev alarak içinde bulunmadığım bir yerdi ve o tecrübeyi de edindiğim için şimdi aslında çok memnuniyet duyuyorum. Çünkü gerçekten başka bir şey. Yani baktığınızda daha önce çok basketbol maçı anlattım, çok NBA maçı anlattım, NBA finali de anlattım. Salondan anlattım, yerinden anlattım vesaire. Ama bu atmosferin içinde bir Türk takımının maçını anlatmak tabii ki farklı bir deneyim. O anlamda da çok keyifli.
Peki bir Euroleague maçı gününü bize anlatır mısın? O gün nasıl geçiyor?
Ya diğer yayınlara göre çok değişebiliyor. Tabii salona gelmekle stüdyodan yayın yapmak çok farklı. Salona geldiğiniz zaman gerçekten neredeyse yarım günü salona geliş, işte burada yayına hazırlık, burada insanlarla konuşma vesaire, diyalog, işte maç sonu, maç önü yayınlarına bir katkı. Tabii. Maç sonunda hemen öyle bitiş kornasıyla birlikte sonuçta pılımızı pırtımızı toplayıp çıkmıyoruz. Onun 1-1,5 saat maç sonu periyodu var. Hem yayın anlamında hem ondan sonra toparlanma ve bir değerlendirme yapma anlamında. Dolayısıyla Euroleague günü nasıl geçiyor dersek, belli bir kısmı seyahatle, ciddi bir kısmı hazırlıkla, ciddi bir kısmı burada maça hazırlanmakla geçiyor ama çok da keyifli geçiyor.
Bu hazırlık süreci tabii ekrana çok yansımadığı için burada sadece ekrana çıkılıyor ve yani buradan ayrılabiliyor gibi düşünceler oluşabilir ama burada yok. Bizim stüdyoda da, sizin bu aşağıdaki hazırlıklarda da her zaman tabii ayrı bir kurulum, ayrı bir toparlanma dönemi ve ona vakit ayırmak gerekiyor. Peki spiker olarak futbol ve basketbol maçlarının anlatımında senin için böyle en majör farklılıklar nelerdi? Ki tamam, ayrı branş ama farklılıkları sormak isterim.
Yani tabii tempo farklılığı olabiliyor. Şöyle zaman zaman futbol da çok tempo bu hal alabiliyor ama zaman zaman da çok böyle düz bir tempoya gelebiliyor. Sonuçta basketbolda hiçbir zaman o kadar tek düzeleşmiyor tempo. O anlamda biraz daha ritim istikrarı var basketbolda. Fakat farklı ezberler yakalamanız gerekiyor. Yani ezberden kastım tabii ki ezberlediğiniz metinleri okumuyorsunuz. Maç dediğiniz, maç yayın dediğiniz şey.
Aktüel.
Tabii ki. Yani orada olup biten şeye göre spontane tepkiler vermeniz gereken, bir şeyleri hazırlayamayacağınız, içinizden geleni o anda söylemeniz gereken ve tabii ki dikkatli olarak söylemeniz gereken bir yayın. Ama şu var, bir mekaniği var bu işin. Yani basketbol yayınında da var, futbol yayınında da var. Burada sunuculukta da var ya da başka bir yerde de. Hep bir mekaniği vardır. Hep belli birkaç yayından sonra oturduğunuz bir düzen vardır. Ben önce basketbol yayınlarıyla başlamıştım. Sonra futbola mesela başladığımda, futbol spikeri olmaya çalışırken ona hemen adapte olamadığımı gördüm. Ama zamanla oturuyor.
Adapte olamama kısmında neler yaşandı?
Vallahi mesela hiç unutamadığım kötü bir tecrübem var. İlk ya da ikinci futbol maçı yayınımdı galiba. Bir Şampiyonlar Ligi yayınıydı ama en azından canlı yayında değildim. O bir şey olmuştu, teselli olmuştu. Golü anlatamadım. Yani öyle bir rezillik yaşadım. Golü anlatamadım çünkü gol pozisyonu gelişirken ben ilk topu taşıyan oyuncuyu galiba yanlış söyledim. Yani olabilir, yanlış görebilirsiniz falan. Önemli olan hemen onu düzeltmek. Ama bir alışkanlığım yoktu, ne yapacağım şimdi derken aklımda başka şeyler düşünmeye başladım vesaire vesaire.
Birkaça bölündü tabii o esnada.
O ip benim elimden kaçtı ve peşinden koşarken yuvarlanmaya başladım ben. O golü anlatamamıştım. Neyse ki arşivde sanırım kimsenin ulaşamayacağı bir yerde duruyor.
Canlı yayın olmaması sebebiyle bu değil mi? Tamam.
Evet.
Peki seni biraz alıp böyle geçmişe götürsek, spor ilgin, alakan, bu işi yapma isteğin nereden başlamıştı?
Yani spor ilgim, alakam nasıl başladı? Şimdi hemen her çocuk gibi ben de işte sokakta arkadaşlarımla oynarken daha çok bu işe gönül verdim diyebilirim. Bunun yanında tabii ki bir şeyler izlemeniz, izleyebilmeniz, içerikleri okuyabilmeniz ya da izleyebilmeniz katlandırıyor. Benim de çocukluğum böyle geçti ama oynuyorsanız eğer, amatör düzeyde de olsa, sokakta arkadaşlarınızla da olsa oynuyorsanız çok daha hani tutunan bir sevgi oluyor. Benimki de öyle oldu. Ama beni mesela yönlendiren bir aile büyüğüm falan yoktu. Biraz kendiliğimden, biraz işte arkadaş çevremin payıyla oldu diyebilirim. Mesleğe ben buna karar verip başlamadım. Çok büyük tesadüfler eseri başladım. Yani üniversiteye girdiğimde reklamcılık okuyacağımı düşünüyordum. Reklamcılık okudum da zaten ama okuyup reklamcılıkta devam edeceğimi düşünüyordum. Daha üniversitedeki ilk günlerimde bir iş teklifi geldi. Çok büyük bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Çok, yani bugün hala inanamadığım şekilde. O sonuçta sadece bir sezon sürdü ama belki de ilerleyen yıllarda tekrar bir şans bulmama olanak sağladı. Bir kapı açtı. Ciddi tesadüfler benim bu işe girişimde, bu mesleği yapmamda aslında faktör oldu. Ama en azından o tesadüfler bana rastladığında ben galiba kendimi belli bir ölçüde hazır tutmuştum.
Tamam, orada gelen tek fırsatları değerlendirme şansını da kendine sağlamış oldun. Peki burada biraz istatistiklerimizi ekranlara getireceğim ama istatistikler arasında da sana sorularımı yöneltiyor olacağım tekrar. Şimdi medya partnerimiz SporX'in katkılarıyla haftanın önemli istatistiklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığımız 7 maçta, sadece 7 maçta, Barcelona'nın oynadığı 7 maçta İki kez mağlup olan bugünkü rakibimiz Barcelona, bugüne kadar EuroLeague'de bizimle 26 kez karşılaştı ve bu maçların 12'sini kazandık. Şimdi hemen sana dönmek istiyorum. Burada Barcelona EuroLeague'in güçlü kadrolarından bir tanesi, yine kendi transferlerini yaptı. Bizim takımımızda olduğu gibi yeni isimler kattı kadrosuna ve aramızda yıllardır büyük bir rekabet var aslında Barcelona'yla. Bugünkü karşılaşma için ve aramızdaki bu rekabet için neler söylemek istersin?
Ya bir kere rekabet güzel bir rekabet çünkü Barcelona zaten hani spor tarihindeki yerini anlatmaya belki gerek olmayan büyüklükte bir kulüp. Basketbolda da o nitelikteler ve Barcelona ile devam eden hatta büyüyen bir rekabet içinde olmanız kulüp olarak sizin de hangi kulüpten bahsediyorsak sizin de geldiğiniz noktayı ve Avrupa basketbolundaki seviyenizi gösterir. Efes için de zaten bu söz konusu. Barcelona gerçekten önemli bir transfer dönemi geçirdi. Avrupa'nın kuşkusuz en güçlü kadrolarından biri. Bununla birlikte hani bu kadro ışığında üzerindeki baskı da en yoğun olan kadrolardan ve takımlardan biri. Herkesin şampiyonluk için saydığı işte hani EuroLeague'de bu sezon favoriler kimdir tartışması döndüğünde nasıl Anadolu Efes bir çırpıda söyleniyorsa Barcelona, Real Madrid takımlarda zaten ikinci nefeste ya da o ilk nefeste söylenen takımlardan bir tanesi. Çok iyi başlamamışlardı sezonu ama toparladıklarını görüyoruz. EuroLeague'de de son haftalarda kritik galibiyetler aldılar. İşte zaten bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yla oynamışlardı geçtiğimiz hafta. Takım giderek daha hazır hale geliyor. Biraz daha hani sezon başında koçları Yasikevicius'la aralarında sanki bir mesafe var gibiydi. O mesafenin kapandığını görüyorum haftadan haftaya. İspanya Ligi'nde de daha iyi bir çizgi yakaladılar. Form grafiği olarak bakarsak Barcelona'nın buraya iyi durumda geldiği açık. Kadrosunun da gayet iyi olduğu açık. Sakatlık problemleri falan hani onlarda da var ama seçenekli bir kadroları da var. Ama sonuçta her zaman form grafikleri belli etmiyor, tayin etmiyor maçın sonucunu. bazen tam tersi bir reaksiyon da ortaya çıkabilir. Bizim de zaten bu akşam dileğimiz o.
Beklentilerini alalım bu akşamdan.
Ben bir kere çok kaliteli bir maç bekliyorum. Yani evet, son haftalar bizim adımıza çok parlak geçmedi. Anadolu Efes adına pek parlak geçmemiş olabilir ama bunlar Euroleague sezonunda olabilen periyotlar. Bunu rakiplerimiz de yaşıyor, temsilcilerimiz dışında. Fakat önemli olan bunlara işte reaksiyon verebilmek ve sonuçta burası kazanan oyunculardan kurulu bir takım, bir kadro. O oyuncuların her zaman rekabetçiliğini kamçılayan şeylerdir bunlar. Ben öyle düşünüyorum. Bu seviye takımlarda, özellikle Anadolu Efes gibi takımlarda, bir yenilgi serisi ne kadar uzarsa, bir o kötü periyot ne kadar söz konusu olursa olsun, buna reaksiyon ihtimali de bence her geçen gün artıyor. Ben bugün o reaksiyonu Efes'ten göreceğimizi düşünüyorum.
O gün bugündür diyorsun.
Umarım öyledir.
Umarız. Hemen yine seyircilerimize dönüyorum. Şimdi takımımızın istatistiklerine hep birlikte göz atalım istiyoruz. Takımımız Euroleague'de parkeye çıktığı ilk 7 maçında 93.6 verimlilik ortalamasıyla oynadı. Maç başına ortalama 82.1 sayı bulurken ortalama 34.1 de rebound aldı. Maç başına asist ortalamamız 15.3 iken top çalma ortalamamız 5.1 ve blok ortalamamızsa 3.7 şeklinde. Öne çıkan oyuncu istatistiklerimizi de şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Vasilya Mitsic maç başına 7.1 asist ortalamasıyla Euroleague'de liderliğini koruyor. Ante Žižić Real Madrid karşılaşmasında aldığı 4 reboundla Euroleague kariyerinde 500. rebounda ulaştı. Sezonun şu anki asist lideri Vasilya Mitsic ise Real Madrid karşılaşmasında yaptığı 5 asistle tüm zamanların asist liderleri sıralamasında Theo Papaloukas'ı geride bırakarak 9. sıraya ulaştı. Bryant Dunstan 4 rebound daha alırsa tüm zamanların rebound liderleri sıralamasında Mirsad Türkcan'ı geride bırakarak 9. sıraya ulaşacak. İstatistiklerimizi ekranlarınıza getirdik. Yine sevgili Orkun'a dönmek istiyorum. Burada sezona maalesef bir takım sakatlıklarla, bir takım aksaklıklarla bir şanssız başladık aslında. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi. Kısa rotasyonu desteklemek için de birkaç hafta önce, bu ay başında daha doğrusu, Isaiah Taylor'ı da kadromuza katmış bulunduk. Kısa rotasyonumuzun son durumunu nasıl değerlendirirsin? Taylor'ı nasıl değerlendirirsin? Sana soralım.
Taylor'la başlamak gerekirse ben mesela geçen haftanın pozitif noktalarından biri olduğunu düşünüyorum Real Madrid maçının. Çünkü bu takıma neler katabileceğini orada gösterdi Isaiah Taylor. Yani bir kere topa baskı yönünden hakikaten üst düzey bir guard. Real Madrid maçında onu zaman zaman sergileme şansı oldu. Bir deliciliği var. Yani sadece savunma tarafında değil, hücumda da Efes'e bir opsiyon sağlayacak. İki yönünde bence gösterdi. Bu anlamda değerli. Şimdi kısa rotasyonuna baktığımızda, mesela bugünkü rakibimiz Barcelona ile kıyasladığımızda belki onların seçenekleri daha fazla, daha çeşitli gibi gözükebilir. Ama sonuçta Efes Mitsic gibi, Boboa gibi, işte Isaiah Taylor şimdi geldi, Elijah Bryant var, iyileştiğinde Larkin. Yani aslında Avrupa'nın zaten en iyi yaratıcı, en iyi dış kadrolarından birine, kısa kadrolarından birine sahip. Tabii ki sağlık burada zaman zaman probleme dönüşebiliyor ama ben Efes'te özellikle kısa rotasyonun şu anda pek problem olarak değerlendirilebileceğini düşünmüyorum. Herkes formda, herkes sağlıklı olduğunda biraz daha belki adaptasyon daha iyiye gidecektir ama herkes sağlıklı olduğunda Avrupa'nın en iyilerinden biri Efes'in kısa rotasyonu.
Geri dönüşleri bekleyerek sakatlıksız, evet, devam etmeyi umuyoruz gerçekten. Takımımızın istatistik liderlerini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Will Clyburn maç başına 0.9 ortalamayla top çalma liderimiz ve aynı zamanda maç başına 6.3 ortalamayla rebound liderimiz konumunda. Vasilya Mitsic maç başına 7.1 ortalamayla asist liderimiz, maç başına 19.4 ortalamayla sayı liderimiz ve aynı zamanda 22.4 ortalamayla verimlilik puanı liderimiz konumunda ve blok liderimiz de maç başına 1 ortalamayla Rodrik Boboa oldu. Şimdi yine seyircilerimizle birlikte sorularımı yöneltmeye devam etmek istiyorum. Bugün yine dolu tribünler karşısında biletlerimizin tükendiğinden zaten programın başında bahsetmiştik. Sence nasıl bir oyun bizleri bekliyor? Maç beklentilerini aldık senden ama takımımızdan da beklentilerini alalım.
Ben dediğim gibi bir kere net bir reaksiyon bekliyorum. Yani o reaksiyonu nasıl ölçebiliriz? Her zaman işte maç başı o mücadele dozajı biraz daha böyle yoğunluk anlamında bence bugün Efes'te hissedeceğimiz, ortaya çıkacak şeylerden biri olacak. Rakip zaten hani Barcelona olunca ekstra bir motivasyona belki gerek kalmıyor ama üst üste yenilgilerin gelmiş olması bir ekstra motivasyon, ekstra kamçılanma sağlayacaktır. Ben maçın başında o yoğunluğu net biçimde hissedeceğimizi düşünüyorum. Umarım zaten o yoğunluk olduğunda, yani burası basketbol için en güzel atmosferlerden biri. Seyircinin de işin içine girmesiyle birlikte, takımın arkasına geçmesiyle birlikte kar topu gibi büyürüz diye umuyorum. Karşımızda tabii ki bunlara göğüs gerebilecek tecrübeli, soğukkanlı ve dediğimiz gibi zengin bir kadro var. Bunu unutmamak gerekiyor. Rakibin Barcelona olduğunu ve ne kadar iyi başlarsak başlayalım hiçbir maçın öyle 5-10 dakikada çözülemeyeceğini unutmamak gerekiyor. Sabırla sonuna kadar gidecektir ama umarım kazanan biz oluruz.
Peki sence bugünün kilit unsurları ve kilit oyuncuları kimlerdir?
Ben uzun rotasyonunun çok kilit olabileceğini düşünüyorum. Yani Barcelona uzun rotasyonu gerçekten Mirotic'in yokluğuna rağmen Avrupa'nın en zenginlerinden biri. Zaten Sertaç da oradaki önemli faktörlerden, önemli ayaklardan biri. Her oyuncu sahaya Barcelona'da farklı bir şey getirebiliyor. Yani kimisi dış şut katkısı getiriyor, kimisi içeride biraz daha sertlik getiriyor, rebound getiriyor. Jaskevičius da onları yerine göre nasıl kullanacağı konusunda biraz daha belki fikirlerini netleştirmeye başladı. Bizim o uzun rotasyonla ve onların üretimine yine kendi uzunlarımızla, tabii ki kısaların da katkısıyla birlikte, reboundlarda olsun, içerideki çarpışmada olsun, ciddi anlamda karşılık verebilmemiz, onu eşleyebilmemiz gerekiyor. Bence onu eşleyebilirsek, kısalarda Mitsic, işte Clyburn gibi faktörlerle, tabii ki Clyburn'un kısa beşlerde 4 numarada oynadığını biliyoruz ama hani daha dış yaratıcı olarak saydığımdan, o faktörlerle kağıt üzerinde ağır basarız. Ama önemli olan Barcelona'nın uzunlarının üretimini bizim uzunlarımızla eşleyebilmemiz, ona denk gelmemiz. Bunu yapabildiğimiz takdirde ciddi avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum.
Peki burada senden geçmişten günümüze bir ilk 5 yaratacak olmanı istesek Anadolu Efes'te. Kimleri koymak isterdin ilk 5'ine?
Oo, zor soruymuş.
Çok da geçmişe gitmene gerek yok. Yine aklına gelen son dönemlerden de ilerleyebiliriz.
Yani şimdi biraz önce işte çocukluk dönemimden falan bahsettim. Benim zaten Naumovski'yi koymadan bir ilk 5 yapmam mümkün değil. Keza aslında yine bir çocukluk kahramanı olarak Ufuk Sarıca'yı koymadan benim bir ilk 5 yapmam mümkün değil. Bugünden Mitsic'i Naumovski'nin yanına koyarım. Yani Larkin'i de çok koymak istiyorum ama sanki Mitsic, Naumovski fiziksel olarak da biraz daha uyumlu bir ikili ya da bugünün basketbolunda daha iyi bir ikili olurlar gibi geliyor. Çok özür dileyerek Larkin'den. İlk 5'te onu belki kenardan getiririz. Ufuk Sarıca dedim. Yani şöyle bir şey var. Efes dönemi çok iyi geçmedi ama ben Vučić'i çok severdim oyuncu olarak. Onu sadece hani forma giymiş olmasından yola çıkarak bir hile yaparak eklemek istiyorum. Dediğim gibi hile yapmak istiyorum biraz. Belki yine hani çok sevdiğim için biraz adını anarken onun yüzünde duyuyoruz ama Conrad McRae de diyebilirim ilk beşi tamamlamak için yine geçmişe giderek.
Peki muhteşem, ilk beşimizi de aldık günümüzde, geçmişten günümüze. O zaman son olarak taraftarımıza vermek istediğin mesajın var mıdır, onu soralım sana.
Yani bir kere hem bu maçın hem sezonun kalanının keyfini çıkarmaya devam etsinler. Umarım daha keyifli hale gelir. Tabii ki yenilgiler taraftarları üzüyor. Her zaman üzer. Taraftar refleksi böyle ama bu işin içinde hep inişler çıkışlar var. Aslında inişler biraz daha o çıkışları, başarıları daha anlamlı kılan periyotlar oluyor geriye dönüp bakıldığında. Bugün yine çok hani üst düzey bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Bir kere basketbol sever olarak bu nefis bir deneyim. Bence tadını çıkarmak gerekiyor.
Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğun için. Seni uğurlamadan önce seyircilerimize dönmek istiyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. I know what I know, I'm flowing on that tune. I'm pumping the beat through. So smile when you wake up, cause I like you. İlham duyguları harekete geçirir. Onları estetikle birleştirir, geleceğe taşır. Yeni Kia Sportage, geleceğin ruhuyla tasarlandı. Kia, movement that inspires. Evet sevgili Anadolu Efesliler, Turkish Airlines EuroLeague'de ev sahibi olduğumuz son karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu ağırlamıştık biliyorsunuz ve aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da büyük bir coşkuyla Sinan Erdem'de kutlamıştık. Şimdi o günden maç günü hikayesi hazırladık ve ufak bir kesitini ekranlarınıza getiriyoruz. Basketbol okulları ile alakalı bir duyurumuz olacak. Anadolu Efes Spor Kulübü basketbol okulları, Anadolu Efes ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmak amacıyla Anka Spor Organizasyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. 5-15 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılabildiği basketbol okulları için 0532 566 0375 numaralı telefondan ya da şu an takımımız sahaya çıkıyor. O görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Diğer bilgileri sizlerle birazdan paylaşacağım. Detaylı bilgileri tekrar aktarmak istiyorum. Takımımızın çıkışıyla çakıştığı için o görüntüleri sizlere vermek istedik. Tabii ki 5-15 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılabildiği basketbol okulları için 0532 566 0375 numaralı telefondan ya da www.anadoluefesbasketbolokulları.com adresinden detaylı bilgileri alabilirsiniz. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü okulları Anadolu Efes Fan Club üyeleri için %10 indirimli. Şimdi oyuncularımızın da rol aldığı kısa bir tanıtım filmini ekranlarınıza getiriyoruz.
Şimdiden şunun garantisini kendi adıma veriyorum. Bu sene tüm EuroLeague maçlarımızı kapalı gişe oynayacağız. Bu sezon 2022-23 sezonunda Anadolu Efes tüm EuroLeague maçlarını kapalı gişe oynayacak. Taraftar olağanüstü bir iş çıkarıyor. Gönülden destekliyor. Basketbolu çok iyi bilen bir taraftar. Doğru anda, doğru yerde devreye girerek ve sürekli olumlu bir şekilde. Hiçbir olay yaşanmaksızın, hiçbir kötü tezahürat yaşanmaksızın sürekli olumlu bir şekilde takıma müthiş bir destek veriyor. Bence elde edilen başarılardaki en büyük pay sahiplerinden birisi de elbette ki taraftar. Taraftarımızı bu sezon bekliyoruz Sinan Erdem'e. Onların yaratacağı itici güç son derece önemli. Çok iddialıyız. Bu sene ben kendi adıma söyleyeyim. Üst üste 3. EuroLeague şampiyonluğunu elde edebilmek adına ben bu takımın anonsörü olarak ne yapılabiliyorsa bunu yapmaya çalışacağım. Çünkü evet ben de bu takımın bir parçası olarak görüyorum kendimi. Ben iki kez EuroLeague şampiyonu oldum. Ve üçüncü kez EuroLeague şampiyonu olmak istiyorum.
Sevgili Anadolu Efesliler, sizlere keyifle izleyeceğiniz bir içerik hazırladık. Ekim ayında oynadığımız karşılaşmalardan oyuncularımızın öne çıkan güzel hareketlerini sizler için derledik. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
Sezondur her mücadelende arkandaydık. Bilyoner olarak birlikte olduğumuz dördüncü sezonda da sponsorun olmaktan gurur duyuyoruz.
Dördüncü sezonda da
Bilyoner
arkamızda.
Sevgili Anadolu Efesliler, Serhan Acar trafiğe takıldı. Gelmesini bekliyoruz. Kısa zaman içerisinde bizimle birlikte olacaktır diyerek programımıza devam edelim. Dilerseniz ilk 5 quizimiz birazdan mobil uygulamamızda yayında olacak. Bugün parkeye çıkacak olan ilk 5'imizi doğru tahmin edin ve 10 Fan Club puanı kazanın diyoruz. Bugünkü karşılaşmayı Esport ve Esport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz. Gelelim sevgili Fan Club'lara ve maça desteğini göster butonumuza. Mobil uygulamamızda maça desteğini göster butonuna tıklayarak biliyorsunuz ki Fan Club puanları kazanabilirsiniz. Nerede olursanız olun maça desteğini göster butonuna tıklayarak Turkish Airlines Euro League maçlarımız için 15 Fan Club puanı kazanabilirsiniz. Euro League'de oynayacağımız bir sonraki iç saha karşılaşmamızda Olympiakos'u ağırlıyor olacağız. Son 3 maçımızda totalde de bu sezon 4 karşılaşmamızda biletlerimiz tükendi. Biliyorsunuz kapalı gişe oynadık. Sizlerin desteğini yine Olympiakos karşılaşmasında da bizlerle görmeyi isteriz. Tabii ki şimdi kısa bir araya gidiyoruz sizlerle birlikte.
Taze balığa kavuşuyor. Migros, Türkiye'nin en geniş balık ağını örüyor. Günlük balıklar denizden çıkar çıkmaz doğruca Migros'lara geliyor. Balık uzmanları özenle seçiyor, hazırlıyor. Geriye tek bir şey kalıyor. Balık yer miyiz? Migros, size
olsa. Tek nefes oldum, tek bilek oldum. Benim yerim burası. Tek nefes oldum, nefes nefes
stüdyoda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İstanbul trafiği oluyor böyle.
Yani bütün İstanbul bence maça geliyor. Akatlar'dan aşağı yukarı 30 kilometre mesafede Sinaner'den ben. 3 saat 20 dakikada
gerçekten.
Ancak gerçekten. 5-10 kala yola çıktım.
Ya yağmur da yağınca tabii klasik İstanbul.
Yağmur var. Bir de kapalı gişe oynayınca salon
kapalı
tabii.
Kapalı gişe o da. Tabii yani, burada da girişte var.
Tabii E5'ten çıkıp buraya gelmek 20 dakika falan sürüyor.
Sürer inanırım.
Yani çok.
O zaman sohbetimize Anadolu Efes'te başlayalım. Atmosferi nasıl buldunuz? Muhteşem. Takip ediyor musunuz bizi?
Tabii ki ben sağ olsunlar birinci sezonda gelmiştim. Efes stüdyoya. O zaman tabii pandemi vardı. Kimse yoktu salonda.
Tabii.
Yani Alba Berlin maçıydı hatta kazandık. Onun üzerine ki o zaman sevgili Mustafa ile 96 Koraç Kupası muhabbeti yapmıştık. Benim hayatıma çok önemlidir. Çok net hatırladığım bir yıldır. Yani bir başarıdır Türk Spor adına. Hatta şöyle konuştuk. Yani üzerinden tam çeyrek asır geçti. 2021'e geldik. Ne güzel olur bir Avrupa şampiyonluğu diye konuştuk. Nitekim oradan bugüne iki tane üst üste geldi Avrupa şampiyonluğu.
Gerçekten.
Onun için Anadolu Efes'le her zaman gurur duyuyoruz. Burada olmak da muhteşem, tüyler diken diken. Bir yandan tabii Esport'un yayıncı kuruluş olması beni Euroleague'e daha da yaklaştırmış olacak aslında. Arkadaşlara yardım bahanesiyle geleceğim bol bol yani. Bu sene ilk defa maça gelirim ama gerçekten yani kapalı gişeye oynayan bir Anadolu Efes ki yıllardır böyle. Yani geçen seneden bu yana ben takip ediyorum.
Tabii.
Bu çok büyük bir başarı Türk basketbol adına, Türk spor adına. Çünkü spor müsabakalarında böyle yani hangi branş olduğundan bağımsız kapalı gişeye bir başarı yakalamak çok zor Türkiye'de. Onun için yani başarının aslında belki seyirci tarafından ödüllendirilmesi şu arkadaki atmosfer. Burada olmak da gerçekten şahane. Tekrar teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz.
Geç kaldık onun için ayrıca özür diliyorum.
Hiç problem değil. En azından sizi bir şekilde aldık programımıza bu trafiğin içinde.
Sağ olun.
Esport'ta Formula 1 spikerliği yapıyorsunuz ve artık öyle bir noktaya geldiniz ki öyle söyleyeyim size. Türkiye'de Formula 1'in sesi oldunuz. Bu kıvamdasınız. Kariyerinizde böyle bir durum olacağını hayal etmiş miydiniz?
Ya bu tabii çok teşekkür ederim, onur ettiniz öncelikle. Yani bu hayal edilebilecek bir şey değil ama benim yani gençlik ve hani üniversite yıllarında, lise yıllarında Formula 1'e çok tutkundum o zaman. Bir gün televizyonda yarış anlatmak diye bir hayalim vardı. Yani ben ortaokuldayken diyordum ki yani ben bu işi makul seviyede biliyorum. Çok meraklıyım, çok seviyorum. Hani keşke insanlara bir şey aktarabilsem diye düşünüyorum ama tabii ki 2022'deki hani beni boş verin Formula 1'e Türkiye'de olan ilgiyi hayal etmek mümkün değildi o zaman. Çünkü benim izlemeye başladığım yıllarda televizyonda Türkçe canlı yayın yoktu. Türkiye'de bir yarış düzenlenmesi hayalden bile uzak bir şeydi Formula 1'in gelmesi. Bunların hepsi zaman içerisinde gerçek oldu. Çok mutluyum yani çok ki ne mutluyum yani gururluyum çok şükür ki ben bu işlerin hep ortasında yer aldım. Türkiye Grand Prix'si olsun, yayınlar olsun. Onun için hayalini yaşayan birisini görüyorsunuz aslında karşınızda.
Muhteşem.
Dolayısıyla tabii ki bunu yani Formula 1 olan ilgiyi böyle bir yere geleceğini düşünemezdim. Benim hayal edebilir noktanın çok ötesinde şu anda.
Çok güzel.
Bir parça oynuyorsam ne mutlu bana.
Peki o zaman biraz hem F1'i konuşalım, Formula 1'i konuşalım hem de takımımızı, basketbolu konuşalım. Tabii. Biraz harmanlayalım istiyorum. Takımımız EuroLeague'de gerçekleşmesi gerçekten zor olan bir çifte EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.
Evet.
Bunun bir benzerini de aslında Max Verstappen de Formula 1'de yaşamıştı. Burada Formula 1'den yola çıkarak peş peşe şampiyonluk yaşamak için gerekli olan şeyler iki tarafta da nelerdir diye size sormak isterim. Yani bir tanesi tam bir takım oyunu, diğeri bireysel gibi gözükse de ama aslında yine de bir takım yarışı aynen gibi bir durum söz konusu. Neler söylemek istersiniz?
Ya sonuçta üst düzey sporların hepsinde profesyonel branşlarda başarıyı sürdürülebilir kılmak, üst üste devam ettirmek çok zor bir şey. Yani belki şansınız yaver gider, her şey denk gelir, bir yıl bunu başarabilirsin ama ikinci, üçüncü, dördüncü yıla taşımak çok sistemli. Yani o takım her neyse bir yarış takımı veya basketbol takımı gerçekten bütün çalışanlarıyla bir vücut halinde çalışmayı gerektiriyor bence. Şimdi biz de sahada yıldızlar olarak ilk beşimizi göreceğiz birazdan ama arkada Anadolu Efes devasa bir organizasyon kulüp olarak. Yani o yıldızların sahaya çıkıp performansı sergilemesini sağlayan perde arkası çok kahraman var. Şu anda bizim yayında bile ikimizi görüyorlar ama bir sürü arkadaşımız çalışıyor arkada. Onun için bu takım çalışmasını herkesin aynı hedefe inanarak, odaklanarak yapmasını sağlamak en zoru belki de. Formula 1'de de öyle yani yaklaşık 1000 kişi büyük takım var. Otomobili hazırlayan, tasarlayan, üreten. Piste yaklaşık 60-65 kişilik bir takım çalışıyor hafta sonunda. Hani pitlerde gördüğünüz mekanikerler falan. Günün sonunda iki yıldıza kalıyor iki tane sürücüye. Buradaki ilk beşe kalması gibi. Ama onlara olanağı sağlayan arkadaki organizasyon kaliteli olmazsa işte bu sene Ferrari'nin olduğu gibi yani yıldız olmanız da bir sizi kurtarmıyor. Çünkü bu bir bütün halinde bir başarı yakalamak lazım.
Ona da ben o açıdan bir sorun var.
İnanılmaz takdir ediyorum. Gerçekten geçen sene EuroLeague finalinde hani hakikaten gözlerimden yaş geldi. Çünkü zaten son anda bir şampiyonluk geldi. Bir yandan hani öldü 5 yıl yaşlandık sağ olsun Anadolu Efes sayesinde. Ama üst üste ikinci şampiyonluk, hatta EuroLeague tarihinde yanılmıyorsa üst üste 3 şampiyonluk yok. Maccabi ve galiba Olympiakos'un olması lazım.
Evet, bizim biliyorum de bir de kendimizde aslında 3. diyebileceğimiz dediğimiz bir sezondu.
2019'da sezon yarıda kalmasa muhtemelen evet, kupa önceden geliyordu İstanbul'a. Yani üst üste 3'ü bugün konuşuyor olabilirdik.
Evet.
Darısı bu seneye diyelim.
İnşallah darısı bu seneye olsun. Şimdi ufak bir quizimiz var size.
Tamam.
Aslında quiz de değil bu. Yani sorunun spesifik bir cevabı yok. Tamamen sizin yorumunuza kalmış. Öyle bir soru soracağım ki birkaç tane. İlk aklınıza gelen cevabı verin.
Tamam.
Bu yarış pilotlarıyla alakalı
tamam
cevaplarınız ama sebebini de bize söylersiniz. Hangi pilotla yakın arkadaş olmak isterdiniz?
Valla Sebastian Vettel'le olmak isterdim. Çünkü insana ilham veren isimlerden bir tanesi. Yani yarışçı kişiliği ve kazandıkları dışında dünyaya dair çok farklı bakış açısı olan bir insan haline geldi. Rol model haline geldi gerçekten. Çünkü bir sporcu bir şeyler kazanır, başarı kazanır ve hayranlar olur ama onu insanlara ilan verecek bir seviyeye çıkartmak başka bir karakter de gerektirir spor başarısı. Onun için Vettel'i isterdim gerçekten.
Peki hangi pilotla alışverişe çıkmak isterdin?
Hangi pilotla alışverişe çıkmak isterdim? Burada da Vettel'i seçeceğim. Bir kere biz Singapur'da bir spor mağazasında karşılaştık Vettel'le. Ben bakınıyordum o da bir şeyler oluyordu. Yani çok ayakları yere basan bir insan gerçekten. Hani böyle bir yıldız havalarına dolaşmayan birisi. Bir yandan da parasını çok iyi kullanıyor. Muhtemelen güzel alışveriş şeyleri, ipuçları alabilirdim ondan.
Peki. Hangi pilotla akşam yemeğine çıkmak isterdin? Bir de kızlandırıyorum. Soruları hemen alayım cevapları diye.
Hamilton çünkü Senna'ya büyük bir hayranlığı var. Artı işte istatistik olarak tarihin en büyük ismi şu anda. Yani onunla o bütün çocukluğundan bu yana gelişimini özellikle Senna hayranlığı konuşmayı çok isterdim.
Peki. Gece eğlenmek için hangi pilotla dışarı çıkardınız?
Cevap net Ricardo. Yani grid'in en eğlenceli ismi. Eminim şahane şeyler yapılabilir onunla. Ben ayak uydurabilmeyi bilmiyorum ama Ricardo olabilirdi.
Tamam. O zaman son olarak süremiz kalmadığı için yoksa keyifli gerçekten çok keyifli ilerliyordu sohbetimiz. Taraftarımıza vermek istediğiniz mesajı alalım.
Valla bu başarının bir parçası aslında taraftarlar. Çünkü hep bir itici güç oluyorlar. Bu işin Türkiye yayılmasında bir pazarlama değeri yaratıyorlar. Artı tabii ki buraya insanlar bir yandan işte günlük dertlerden uzaklaşmak, mutlu olmak, bir yandan da aslında ilham bulmak için de geliyorlar. Yani bu yağmurda İstanbul'un trafiğinde salon doldurmak inanılmaz büyük başarı. Çünkü yani buraya ancak tutkuyla gelir insanlar şu anda. Ve bence onlar da bu başarının parçası olduğunu hissettikleri için bu kadar büyük tutkuyla takip ediyorlar kulübü. Yani bu işin parçası olmak çok keyifli. Herkes Anadolu Efes'i desteklemeye devam etsin. Üçüncü şampiyonluğu istiyoruz ve alacağız.
Teşekkür ediyoruz sizlere. Hemen seyircilerimize dönmek istiyorum. Programımızı burada noktalıyoruz ama bildiğiniz gibi buradaki yayınımız hava atışına kadar devam edecek. Takım sunumlarını buradan izleyebilirsiniz. Biz aranızdan ayrılıyoruz. Sevgili Serhan Hoca'da da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, bugün bizlerle birlikte olduğu için. Görüşmek üzere.